Beşinci kaset, birinci yüz. Oysa Katyuşa'nın gittiğini, onun yerine ise bambaşka birinin gelmiş olduğunu görerek çok derin bir şaşkınlık ve korku duydu. Dimitri'nin en çok şaştığı şey şuydu. Katyuşa halinden, ama mahkum olmuş bulunmaktan değil de, bundan utanmaktaydı çünkü, gerileme düşmüş olmaktan. Utanç duymak şöyle dursun, bu yüzden sevinç, hatta hemen hemen gurur duyuyordu. Başka türlü de olamazdı zaten. Hayatta her birimizin bir işi görmek için bu işin yararlı, önemli olduğuna inanmak isteriz. Bu nedenle bir insanın durumu ne olursa olsun, toplum hayatı hakkında besleyeceği düşünce, görmekte olduğun işin önemli, yararlı olduğuna kendisini inandıracak biçimde olacaktır. Örneğin biz hırsızların, katillerin, casusların, kötü kadınların zanaatlarını beğenmediklerini, bu yüzden utanç duyduklarını sanırız. Oysa iş hiç de öyle değildir. Kaderlerinin, işledikleri hatanın sevkiyle herhangi bir duruma düşen kimseler, bu durum nedenle aşağılatıcı olursa olsun, yaşam konusunda hemencecik yeni bir görüş ediniverirler. Böylelikle yeni durumları kendilerine çok yararlı, çok saygıdeğer görünür. Örneğin, ustalıklarıyla övünen hırsızları, ahlaksızlıklarıyla övünen fahişeleri, zalimlikleriyle övünen katilleri görünce şaşarız. Bu şaşkınlığı biz kendimiz bu insanların çevrelerinden olmadığımız için duyarız. Oysa bir başka bakıma onlara hak vermemiz gerekir. Nitekim zenginler varlıklarından yani vurgunlarından, güçlü insanlar da güçlerinden yani zorbalıklarından gurur duymazlar mı? İşte Katyuşa Maslova'da kendine göre böyle bir yaşam felsefesi edinmişti. Fahişeydi, kürek mahkumuydu ama başkalarının önünde tutumunu haklı gösterecek, hatta bu yüzden gururlanacak bir yaşam anlayışını benimsemiş bulunmaktaydı. Onun yaşam anlayışı şöyle bir düşünce üzerine kurulmuştu. Bütün erkeklerin, ama genç ya da yaşlı, öğrenci ya da general, okumuş ya da bilgisiz, istisnasız tüm erkeklerin mutluluğu, hoş ve güzel kadınlarla cinsel ilişkide bulunmaya bağlıydı. Onun için erkekler görünürde başka işlerle ilgilenir gibi yapıyorlardı ama aslında bundan başka bir istek beslemiyorlardı. Katyuşa Maslova'ya gelince, o hoş bir kadındı ya, erkeklerin bu isteklerini yerine getirmek, getirmemek kendi elinde olan bir şeydi. Bu nedenle de kendini önemli, yararlı bir kişi sayıyordu. Nitekim geçmişteki, şimdiki tüm yaşamı da onun bu görüşünü desteklemekteydi. Sıra sıra tam 10 yıl nerede bulunursa bulunsun, Dimitri'den, yaşlı komiserden tutun da cezaevi gardiyanlarına kadar bütün erkekler onu sahip olma arzusuyla çırpınmışlardı. Şimdiye dek böyle bir arzuyu duymayan tek erkeğe rastlamamıştı. Onun için dünya Katyuşa'ya şehvet arzusuyla kıvranan erkeklerle doluymuş gibi geliyordu. Bu erkekler hep onu gözlüyorlar, yalan, zor, para ya da kurnazlığa başvurarak ona sahip olmaya çalışıyorlardı. İşte Katyuşa yaşamı böyle anlamaktaydı. Bu anlayışı sayesinde de kendisine az çok paye vermekteydi. Bu yaşam anlayışına büyük bir değer de veriyordu. Bundan başka şey de yapamazdı zaten. Çünkü böyle yaparsa kendisinin yaşamdaki rolü de hemen anlamsızlaşacak, değersizleşecekti. Bu duyguyu yitirmemek için de adeta içgüdüsüyle yaşamı tıpkı kendisi gibi görüp anlayan çevrelere yaklaşıyordu. Dimitri'nin kendisini başka bir çevreye sokmak istediğini sezdiği için genç kadın ondan uzak duruyordu. Çünkü onun kendisini sokacağı bu çevreye girerse şimdi içinde olduğu, dolayısıyla kendisine karşı güven, saygı duygusu veren şimdiki durumunu yitirmiş olacaktı. Bunun içindir ki ilk gençliğiyle ilgili anıları zihninden kovuyor, Dimitri ile olan ilişkisini unutmaya çalışıyordu. Bu anılar onun şimdiki yaşam anlayışıyla bağdaşmamaktaydı. Bu nedenle de zihninden silinmiş bulunuyorlardı. Daha doğrusu zihnini bir köşesinde uyuklamakla meşguldüler. İşte bunun içindir ki Katyuşa şimdiki Dimitri'yi de vaktiyle temiz bir aşkla sevmiş olduğu bir erkek değil de sömürmeye kendinde hak buldukları zengin bir erkek görüyordu. Bu erkekle olan ilişkileri de öteki erkeklerle olanlardan farklı olamazdı. Dimitri ise kapıya doğru ilerleyen ziyaretçi kalabalığın ardı sıra yürürken, "Hayır, asıl önemlisi söyleyemedim ona," diye düşünüyordu. "Kendisiyle evleneceğimi söyleyemedim ona, ama söyleyeceğim." Kapılarda gardiyanlar herkesi yine elleriyle dokunarak saymaya başlamışlardı. Böylelikle içeride kimsenin kalmamasını, dışarıda da fazladan kimsenin çıkmamasını sağlamak istiyorlardı. Dimitri'nin omuzuna da vurdukları zaman o artık bunu hakaret saymadı. Hatta farkına bile varmadı bunun. Dimitri Nehludov yaşayış biçimini değiştirmek istiyordu. Uşaklarını, hizmetçilerini savmak, geniş evini kiraya vermek, bir otel odasına yerleşmek istiyordu ama Agrafena Petrovna kıştan önce bunu yapmakta hiçbir neden olmadığını kanıtladı. "Yazın burayı tutacak kiracı bulamazsınız," dedi. Sonra bunca mobilyayı, eşyayı koyacak yer ister. Onun için Dimitri'nin bu konuda gösterdiği çabalar boşa çıktı. Tıpkı bir öğrenci gibi sade, yalın bir yaşam sürmek istiyordu. Fakat her şey yine geçmişteki gibi olup bitmekle kalmadı, tam o sırada evde dehşetli bir çalışmadır başladı. Çamaşır, giysi olarak ne varsa asılıp serilerek havalandırılıyor, yünlü, kürklü giyecekler dövülüp silkeleniyordu. Kapıcıyla yamağı, aşçı kadın, hatta uşak Korney bile bu baş döndürücü çalışmaya katıldılar. Dimitri bahçeden geçtiği, pencereden baktığı zaman evde ne kadar çok, aynı zamanda ne kadar gereksiz eşya bulunduğunu görerek şaşıyordu. Bu eşyanın varoluşlarının nedeni Agrafena Petrovna'ya, Korney'e, kapıcıyla yamağına, aşçı kadına biraz idman yapma fırsatını vermekten ibaret diye düşünüyordu. Kendi kendine, "Katyuşa sorunu sona ermedikçe yaşayış biçimimi değiştirmekte yarar yok," dedi. Hem sonra çok güç iş bu. Ama Katyuşa beraat eder ya da sürgüne gönderilir, ben de onun ardından gidersem o zaman değişiklik kendiliğinden olup bitiverecek. Kararlaştırılan günde avukat Fanarin'i görmeye gitti. Fanarin kendi malı olan bir yapıda görkemli bir dairede oturmaktaydı. Bu daire de mükellef döşenmişti. Bu da burada oturan kimsenin havadan para kazandığını göstermekteydi. Dimitri'yi bekleme odasına girince burada tıpkı dişçideki gibi sıra bekleyen büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Hepsi kederli suratlarla masaların başlarına oturmuşlar, oyalansınlar diye oraya konulmuş olan resimli dergilere göz atıyorlardı. Avukatın katibi de yine aynı odadaydı. Yüksekçe masanın başına geçip oturmuştu. Dimitri'yi görünce tanıdı, yanına gelip selamlayarak, "Geldiğinizi şimdi haber veririm," dedi. Kapıya doğru ilerlerken kapı kendiliğinden açıldı, içeriden bir takım sesler işitildi. Fanarin yaşlıca, tıknaz, kırmızı yüzlü, bıyıklı bir adamla ateşli bir konuşmaya dalmıştı. Adamın sırtında yeni bir giysi vardı. Gözlerinin ifadesinden pek de dürüst olmayan fakat karlı bir iş pişirdikleri anlaşılıyordu. Fanarin gülümseyerek, "Vallahi suç sende, azizim," diyordu. Öteki yanıt veriyordu, "Cennete gitmeyi kim istemez? Ama neyleyeyim ki günahım çok." "Hadi canım hadi, biliyorum ben işin iç yüzünü." Sonra ikisi de zoraki bir eda ile gülümsediler. Fanarin Dimitri'yi görünce, "Buyurun Prens Hazretleri, hoş geldiniz," dedi. Sonra uzaklaşmakta olan taciri son bir kez selamladı ve Dimitri'yi resmi bir tarzda döşenmiş olan çalışma odasına aldı. Kendisi de onun karşısına geçip oturdu. Başardığı iş yüzünden duyduğu memnunluk gülümseyişini gizlemeye çalışarak, "Bir sigara içmez misiniz?" diye sordu. "Teşekkür ederim. Şu Katyuşa Maslova davası için rahatsız ettim sizi." "Evet, evet, biliyorum. Bu zenginler de az dalavereci olmuyorlar ha. Şu demin gördüğünüz adamın tam 12 milyonu vardır. Ama sizden 25 ruble sızdıracağını aklı kesse, diş söker gibi alır alimallah." Dimitri bu arsız adamın karşısında tiksinti duymaktan kendini alamadı. Avukat kullandığı teklifsiz dille ikisinin de aynı ayarda insanlar olduklarını, deminki tacire benzer yanları olmadığını anlatmak istiyordu. Sözü başka konuya döktüğü için özür dilemek istermiş gibi ekledi. "Gerçekten de kafamı şişirdi ha. Rezilim biri. Biraz size içimi dökeyim dedim, bağışlayın. Şimdi gelelim sizin işe. Dosyayı inceden inceye gözden geçirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse gördüklerimden memnun kalmadım. Savunmayı yapan o avukat bozuntusu çok beceriksizce davranmış. Temiz nedenlerin hepsini elden kaçırmış." "Neye karar verdiniz peki?" O sırada katip içeri girdi. Fanarin Dimitri'ye, "Bir dakika lütfen," dedi. Sonra katibe döndü. "Parası varsa ne ala, yoksa boşuna." "Kabul etmiyor." O anda avukatın yüzündeki o memnun, iyi yürekli ifade yok oluverdi. Onun yerini asık, kötü bir ifade aldı. "Vallahi kendisi bilir," dedi. Sonra yine gülümseyerek, Herkes avukatları havadan para kazanıyorlar sanır, diye ekledi. Borcunu vermekten aciz bir adamın başını dertten kurtarmışım, şimdi gelip kafamı şişiriyorlar. Hem sonra böyle işlerin hepsiyle uğraşmak, kafa yormak gerek. Bir yazarın bir sözü vardır hani, biz canımızdan da bir parçayı mürekkep hokkasına bırakırız, der. Avukatlar için de böyledir bu. Sizin işe, daha doğrusu ilgi gösterdiğiniz o işe gelince, bunun tümüyle ters tarafından tutmuşlar. Temiz için esaslı bir neden göremedim. Ama yine de şansımızı deneyebiliriz. Ben şöyle bir şey hazırladım. Sonra eline bir kağıt aldı, ilgi uyandırmayacak bir takım basma kalıp cümleleri çabucak geçerek, başka bir takım cümlelerin de üzerinde durarak okumaya başladı. Smerkov adlı taciri zehirlemekten sanık olup ceza yasasının 1454. maddesi gereğince kürek cezasına mahkum edilen Katyusha Maslova konusundaki kararla ilgili temiz layihasıdır. Durdu. Bu gibi şeylere alışık olmasına karşın kendi cümlelerini işitmekten kendisinin de memnun olduğu belliydi. Sonra her sözcüğün üzerinde durarak ekledi. Verilen karar gerek usul gerek esas bakımından birçok yanılgıyla dolu olduğundan bozulması gerekmektedir. Önce Taci Smerkov hakkında tutanağın okunması daha başlangıçta mahkeme başkanınca yarıda bıraktırılmıştır. Bu bir. Dmitri şaşırmıştı. İyi ama tutanağın okunmasını savcı istemişti, dedi. Ne önemi var? Sanığın avukatı da tutanağın okunmasını isteyebilirdi. Ama zaten tutanağın okunması pek gerekli bir şey değildi ki. Belki öyledir ama bu bir bozma nedeni olabilir. Neyse devam edelim. Saniyen, sanık avukatı savunmasını yaptığı sırada Maslova'nın kişiliğini anlatmak için kendisinin hangi nedenlerle kötü yola saptığını anlatırken sözlerinin konu dışı olduğunu ile sürülerek konuşmasına fırsat verilmemiştir. Sonra başını kaldırıp Dimitri'ye bakarak "Etti iki." Dimitri daha çok şaşırmıştı. "İyi ama o avukat o kadar aptalca konuşuyordu ki ne dediği anlaşılmıyordu," dedi. Fanarin gülerek "O çocuk aptalın biriymiş. Akıllıca konuşamayacağı besbelliydi," dedi. "Yalnız bu da temiz nedenlerinden biridir. Neyse devam edelim. Üçüncü olarak, başkan davanın icmalini yaparken usul yasasının 801. maddesinin 1. fıkrasındaki emredici hükümleri dikkate almamış. Suçun hangi hukuksal ögelerle belirleneceğini anlatmamıştır. Keza başkan jüri üyelerine Maslova'nın Smelkov'a zehir içirmiş olduğunu kabul ettikleri takdirde bunu bir cinayet eylemi saymamaya hakları olabileceğini söylemeyi de unutmuştur. Bunu yapmış olsaydı önceden tasarlama var olmadığına göre ortada kala kala ihmal yüzünden ölüme neden olma suçu kalmış olacaktı ki esasen tacir Smelkov da bu eylemin umulmadık bir sonucu olarak ölmüş bulunmaktadır. İşte işin ruhu da burada. Dimitri, bunu bizim de anlatmamız gerekirdi. Suç bizde oldu, dedi. Avukat okumaya devam etti. Dördüncü olarak, mahkemece Maslova'nın suçlu olup olmadığı hakkında sorulan soruya, jüri üyelerince verilen yanıtta da büyük bir çelişki vardır. Maslova, Taci Smelkov'u hırsızlık kastıyla önceden tasarlayıp öldürmekle suçlandırılmaktaydı. Böylelikle hırsızlık, cinayetin nedeni olarak ortaya çıkmış bulunuyordu. Jüri üyeleri verdikleri yanıtta cinayetin hırsızlık kastıyla işlendiği hususunu reddetmişlerdi. Bundan da anlaşıldığı üzere jüri üyelerinin amacı sanığın cinayeti tasarlayarak işlemiş olduğu hususunu da reddetmekti. Fakat başkanın davayı eksik anlatmış olması dolayısıyla oluşan yanlış anlama sonucundadır ki jüri üyeleri bu amaçlarını yasaya uygun biçimde anlatma olanağını bulamamışlardı. İmdi, jüri üyelerinin verdikleri bu yanıt karşısında usul yasasının 808 ve 806. maddelerinin uygulanması gerekecekti. Dolayısıyla da başkan jüri üyelerine sanığın suçlu olup olmadığı sorusuna yanıt verirken düştükleri yanılgıyı anlatmak zorunda kalacak, jüri heyetini yeniden toplayarak sanığın suçlu olup olmadığı sorusuna kendilerinden yeni bir yanıt alacaktı. Dimitri, peki ama başkan neden yapmadı bunu, diye sordu. Fanarin gülerek, ben de şimdi kendi kendime bunu soruyordum, dedi. Şu halde senato kararı bozar mı dersiniz? Vallahi bu oradaki bunaklara bağlı bir iş artık. Hangi bunaklar? Senatodaki bunaklar canım. Malum ya orası bir çeşit düşkünler evidir. Neyse devam edelim. Bu koşullar altında mahkemenin Maslova'yı cinayet işlemişçesine mahkum etmeye hakkı yoktu. Nitekim kendisine usul yasasının 77. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması, ülkemizde yürürlükte olan ceza usul yasasının ruhuna tümüyle aykırıdır. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle binaen ve benzerleri ve benzerleri, usul yasasının 909, 910 ve 928. maddeleriyle 912. maddesinin 2. fıkrası hükümleri dairesinde kararın bozulması ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemeye iadesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. İşte bu konuda yapılabilecek şey bundan ibaret. Zaten bütün sorun Senato Dilekçe Komisyonu'nda bulunan kimselerin elinde. Bir iltimas filan bulabilirseniz şimdiden çaresine bakın. Bazı hatırı sayılır tanıdıklarım var. Yalnız çabuk olun. Çünkü Senato yakında tatile girecek. O zaman 3 ay daha beklemek gerekecek. Senato'da bir başarı elde edemezsek çağrı bir af dilekçesi sunarız. Ama o takdirde de bütün sorun kuliste yapılacak çalışmaların sonucuna bağlıdır. Hele iş o aşamaya gelsin, ben yine sizi yardıma hazırım. Ama kulis çalışmaları için değil de af dilekçesini yazmak için. Çok teşekkür ederim. Sonra borcum ne kadar? Katibim söyler size. Ayrıca temiz dilekçesinin bir suretini de imza için verecek. Bir şey daha sormak istiyordum. Savcı bana cezaevine girebileyim diye bir izin belgesi vermişti. Ama cezaevinde bana nizami saatlerin dışında ziyaret etmek istiyorsanız validen bir belge getirin dediler. Doğru mu acaba? Galiba öyle. Ama vali şimdi izinli. Yerine yardımcısı bakıyor. Aptal herifin biridir. Kendisinden bir şey elde edebileceğinizi pek sanmam. Valinin yardımcısı Maslennikov mu? Evet. Dimitri gitmek için ayağa kalkarken, Tanrım onu dedi. Tam o sırada bir deri bir kemik, solgun yüzlü, korkunç derecede çirkin, basık burunlu bir kadın koşarak kapıdan girdi, odanın içinde hızlı hızlı ilerledi. Çirkinliğine hiç üzülmez bir hali vardı. Hem çok rüküş bir giysi giymiş, hem de seyrek saçlarını kıvırttırmıştı. Kapıdan adeta muzaffer bir tavırla girmişti. Ardında çok uzun, boylu, çok güler yüzlü, suratı toprak rengi bir adam vardı. İpek yakalı bir redingot giymiş, beyaz bir kravat takmıştı. Bir yazardı. Dimitri'nin onunla göz aşinalığı vardı. Kadının Fanari'nin eşi olduğu anlaşılıyordu. Kocasına, "Anatoli, biraz dinle beni," dedi. "Semyon Ivanoviç bize şiirlerinden birkaçını okuyacak. Sen de Garşin konusunda yazdığın denemeyi muhakkak oku, olmaz mı?" Dimitri gitmek istedi ama kadın kocasının kulağına bir şeyler söyledikten sonra ondan yana dönerek, "Prens," dedi, "sizi tanıdığım için boş bir takım merasime gerek görmüyorum. Bir şiir toplantısı düzenledik. Sizin de bulunmanızı rica edeceğiz. Anatoli çok güzel okur, inanın." Anatoli Fanarin gülümseyerek, "Görüyorsunuz ya kaç türlü becerim var," dedi. Sonra kollarını havaya kaldırıp karısını göstererek, "İnsan böyle sevimli bir yaratığa karşı durabilir mi?" demek ister gibi bir hareket yaptı. Dimitri verdiği onurdan dolayı kadına kesin ama terbiyeli bir tavırla teşekkür ederek, "Çağrınızı ne yazık ki kabul edemeyeceğim," dedi. Sonra kapıya yöneldi. Dışarı çıkar çıkmaz kadın onun arkasından, "Amma da soğuk adam ha," dedi. Bekleme salonunda katip, Dimitri'ye yazılıp hazırlanmış bir temyiz tasarısı uzattı. Onun sorması üzerine de, "Patron, 1.000 ruble isteyeceksin," dedi, diye yanıt verdi. Sonra ekledi, "Hem zaten bu tür işlerle uğraşmaz, hatırınız için yaptı bunu." "Peki, temyiz tasarısını kim imzalayacak?" "Mahkum imzalayacak elbet. Ama bu yüzden güçlük filan çıkarsa, patron da imza edebilir. Yalnız, o zaman bir vekaletname gerek." Dimitri, "Yok yok, gidip onu görür, temyiz tasarısını kendim imzalatırım," dedi. Beri yandan da Katyuşa'yı kararlaştırdıkları günden daha önce göreceği için seviniyordu. Belirli saatte cezaevinin koridorlarında yine gardiyanların düdük sesleri işitildi. Koğuşların, koridorların kapıları gıcırdaya gıcırdaya açıldı. Döşeme taşlarının üzerinde çıplak ya da aba çarıklı ayakların sesleri işitildi. Sırtlarında dışkı fıçılarıyla yine bir takım adamlar geçtiler, geçerken de havayı iğrenç kokularla doldurdular. Kadın erkek bütün hükümlüler yıkanıp giyindikten sonra yoklama için koridorlara çıktılar. Sonra çay için kaynar su almaya gittiler. O gün koğuşlarda bütün mahkumlar çaylarını içerken iki mahkuma atılacak dayaktan söz ediyorlardı. Bunlardan bir tanesi oldukça bilgili bir memurdu. Adı Vasilyev'di. Kıskançlık yüzünden metresini öldürdüğü için mahkum olmuştu. Neşeli, eli açık bir insan olduğu, ayrıca cezaevi mahkumlarına kafa tuttuğu için koğuş arkadaşları onu pek seviyorlardı. Vasilyev cezaevi yönetmeliğini biliyor, bunun uygulanmasını istiyordu çünkü. 3 hafta önce bir gardiyan bir mahkuma tokat atmıştı. Nedeni de yemekhanede hizmet eden bir mahkumun gardiyanın üstüne çorba dökmüş olmasıydı. Vasilyev mahkumdan yana çıkmış, yönetmelikte mahkumlara dayak atılır diye bir kayıt yok demişti. Bunun üzerine gardiyan ağız dolusu küfürler ederek yönetmeliği gösteririm ben sana diye bağırmıştı. Vasilyev de ona bağırıp küfür etmişti. Gardiyan ona da tokat atmak isteyince Vasilyev gardiyanı hemen bileklerinden kavramış, böylece birkaç dakika tutmuş, sonra onu 100 geri çevirdiği gibi koğuştan dışarı atmıştı. Bunun üzerine gardiyan şikayette bulunmuş, müdür de Vasilyev'in zindana konulmasını emretmişti. Zindanlar sıra sıra karanlık odalardı. Kapıları dışarıdan sürgülenerek kapatılıyordu. Bu karanlık, soğuk hücrelerde ne masa vardı ne sandalye. Mahkum, bis döşemenin üzerinde oturmak, yerde yatmak zorundaydı. Hücrenin içi sıçanlarla doluydu. Bunlar her yanda, hatta bazen de mahkumun üstünde koşuşup dururlardı. Sıçanlar öyle çoktu, insanlarla öyle yüz göz olmuşlardı ki ortada ekmek filan bırakmak olanaksızdı. Adeta herkesin elinden ekmek yiyecek hale gelmişlerdi. Mahkum kımıldamadığı zaman ona bile saldırmaktan çekinmiyorlardı hatta. Vasilyev suçlu olmadığı için zindana gitmek istemedi. Zorla götürmeye kalktılar, gitmemek için debelendi. 2 mahkum da onun kaçmasına yardımda bulundular. Fakat başka gardiyanlar yardıma koştu. Bunlar arasında kuvveti dillere destan olan Piotrov adında birisi vardı. Mahkumlar hemen kıskıvrak yakalanıp hücrelere konuldu. Öte yandan mesele hemen valiye rapor edilerek işe bir ayaklanma süsü verildi. Bunun üzerine bu işin başlıca suçluları olan Vasilyev'le Nepomniachki adında bir serseriye 30'ar sopa atılması için emir verdi. Bu ceza kadınlar bölümünün ziyaret salonunda yerine getirilecekti. Bir gün önce havadis bütün cezaevinde duyulmuştu. Koğuşlarda bundan başka laf edildiği yoktu. Korablova, güzel kız, Fedosya, Katyusha da koğuşta her zamanki köşelerinde oturmuşlardı. Vodka içmiş oldukları için hepsi heyecanlıydılar. Yüzleri de kıpkırmızıydı. Artık Katyusha hep içer olmuştu zaten. Parası olduğu için arkadaşlarına da ikramda bulunuyordu. Kadınlar bir yandan çaylarını içerken, öbür yandan dayak meselesi konusunda çele çalıyorlardı. Korablova bir yandan sağlam dişleriyle bir şeker parçasını kıtır kıtır yerken, öbür yandan Vasilyev'den söz ederek şöyle diyordu. İsyan etmiş sayılır mı o bakalım? Arkadaşını savunmuş o kadar, dayak eskidendi. Şimdi kimsenin mahkumlara tokat atmaya hakkı yok. Fedosya çay ibriğinin durduğu kerevetin karşısında bir kütüğün üstüne oturmuştu. Çok da iyi bir çocukmuş galiba, dedi. Hat bekçisi kadın Katyusha'dan yana dönerek, bu işi ona anlatsan iyi olur, dedi. Ona derken Dimitri'yi kastediyordu. Katyusha gülümsedi, saçlarını sallayarak yanıt verdi. Söylerim, benim için her şeyi yapar o. Fedosya, iyi ama ne zaman gelecek acaba, dedi. 2 mahkumu zindandan almaya gitmişler. Sonra içini çekerek ekledi. Ne korkunç şey tanrım. O zaman hat bekçisi kadın her zamanki gevezeliğiyle hemen bir öykü anlatmaya başladı. Vaktiyle bizim orada bir köylüyü dayak yerken görmüştüm ben. Büyük babam beni belediye başkanına yollamıştı. Oraya geldim ki bir de ne göreyim? Zavallı adamcağız. Üst kattan gelen bağırışmalar ve ayak sesleri yüzünden öyküsü yarıda kaldı. Kadınlar susup kulak kabarttılar. Güzel kız, sürüklüyorlar zavallıyı galiba, namussuzlar, dedi. Şimdi de öldüresiye döverler artık. Vasilyev hiçbir haksızlığa göz yumadığı için gardiyanlar çok içerliyorlar ona. Yukarıda ses kesildi. Hat bekçisi kadın da öyküsünü tamamlayabildi. Bir de ne göreyim? Zavallı adamcağıza kırbaçla dayak atmıyorlar mı? Bu hali görünce bir fena oldum ki sormayın. Sonra da güzel kız 2'de 1 hapisten kaçan Steglov'u nasıl dövdüklerini anlattı. Steglov da kırbaçla dövülmüştü ama gık bile dememişti. Fedosya çay ibriğini kaldırdı. Korablova ile hat bekçisi kadını yine dikiş dikmeyi sürdürdüler. Katyuşa da yatağın üstünde oturup dizlerini kaldırarak kollarını arasına aldı. Canının pek sıkılmakta olduğu belliydi. Biraz uyumaya hazırlanıyordu ki kadın gardiyan, "Katyuşa seni görmeye biri gelmiş!" diye bağırdı. Yaşlı Mençova Katyuşa'ya bir kez daha, "Tanrı aşkına halimizi anlat ona!" dedi. Katyuşa ise sırları dökülmüş aynanın karşısına geçmiş, başörtüsünü düzeltmekle meşguldü. Mençova ekledi, "Yangını çıkaran biz değiliz, kendisi çıkarmış, işçisi de görmüş bunu, işçi iyi adamdır, söyle prensi de Mitri'yi çağırsın. Mitri her şeyi açıkça anlatır ona, yoksa halimiz harap, bizi hapse tıktılar, hiçbir şeyden haberimiz yok. Bir yanda da o namussuz başka birinin karısını almış, meyhanede yan gelip kuruluyor." Korablova da bu sözleri destekleyerek, "Düpedüz haksızlık derler buna," dedi. Katyuşa, "Söylerim canım, söylerim." Sonra göz kırparak, "Yüreklenmek için birer kadeh daha içsek mi acaba?" diye ekledi. Korablova ona yarım fincan vodka verdi. Katyuşa bunu bir yudumda içerek dudaklarını sildi. Sonra biraz önce söylediği sözleri yeniledi. "Yüreklenmek için." Başını salladı, gülümsedi. Kadın gardiyanı ardı sıra koridorda ilerledi. Epey zamandan beri Dimitri kapının önünde bekliyordu. Cezaevine geldiği zaman gündüzleri nöbetçi olan başgardiyana savcının izin kağıdını vermişti. Başgardiyan sordu, "Kimi göreceksiniz?" "Mahkumlardan Katyuşa Maslova'yı." "Şimdi göremezsiniz, müdür meşgul." "Nerede, odasında mı?" "Hayır, ziyaret salonunda." Dimitri'ye başgardiyan ezile büzüle konuşuyormuş gibi geldi. "Bugün ziyaret günü mü yoksa?" diye sordu. "Hayır, başka bir iş var." "Peki, nasıl görebilirim onu acaba?" "Bekleyin, birazdan çıkar, o zaman konuşursunuz." O sırada yandaki kapıların birinden pırıl pırıl sırmalı bir çavuş çıktı. Yüzü kızarmış, terden parlıyordu. Bıyıklarına sigara kokusu sinmişti. Başgardiyana, "Ne diye buraya kadar bıraktın onu, kaleme götürsene," diye çıkıştı. Dimitri söze karışarak, "Bana müdürün burada olduğunu söylemişlerdi," dedi. Bir yandan da çavuşun öfkesine şaşıyordu. O sırada kapı yine açıldı, dışarı izbandut kılıklı gardiyan Piotrov çıktı. Onun da yüzü kırmızıydı, ter içindeydi. Çavuşa, "Bunu uzun zaman unutmaz artık," dedi. Çavuş göz ucuyla ona Dimitri'yi gösterdi. Bunun üzerine Piotrov sustu, kaşlarını çattı, başka bir kapıdan dışarı çıktı. Dimitri, "Unutmayacak olan kim? Niçin hepsinin dilinin altında bir bakla var? Sonra çavuş ne diye işaret etti ona?" diye düşündü. Çavuş, "Burada bekleyemezsiniz, kaleme geçin lütfen," dedi. Dimitri dışarı çıkmaya hazırlanıyordu ki yine yan kapıdan müdürün içeri girdiğini gördü. Müdür mahiyetinden daha süklüm püklümdü. Boyuna derin derin soluk alıyordu. Dimitri'yi görünce başgardiyana dönerek, "Fedorov, 5. koğuştan Maslova'yı kaleme göndersinler," dedi. Sonra yine Dimitri'ye döndü. "Buyurun efendim." Dik bir merdivenden çıkarak küçük bir odaya geldiler. Buranın bir tek penceresi vardı. Eşya olarak bir masayla birkaç sandalye görülüyordu. Müdür oturdu. Sigara paketini çıkararak, "Güç iş bu bizimkisi, güç iş," diye söylendi. Dimitri, "Yorgunsunuz galiba," dedi. "İşim yüzünden yorgunum. İnsana çok acı sorumluluklar yüklüyor bu iş. Bu zavalların durumlarını düzeltmek istiyorsunuz ama daha da kötüleştirmekten başka şey yapamıyorsunuz. Şuradan bir yakayı kurtarsam başka şey istemem. Dedim ya, güç iş. Çok güç iş bizimkisi." Dimitri, müdürün işinin hangi yanının güç olduğunu pek kestiremiyordu ama bugün ortalıkta olağanüstü bir hava estiğinin farkındaydı. İnsanda acıma uyandıran umutsuzluk, bezginlik verici bir havaydı bu, müdüre. "İşinizin güç olduğu kesin ama ne diye sürdürüyorsunuz?" diye sordu. "Vallahi zengin değilim ki, sonra ailem var." "Ama iş sizin için gerçekten güçse?" "Yalnız şu da var ki, mahkumların durumlarını düzeltmek için elimden geleni yapıyorum. Benim yerimde başkası olsaydı başka türlü davranırdı. Dile kolay, 2000 kişi var burada. Hem de ne insanlar bunlar, bir bilseniz. Ama idare etmek gerek. Onlar da insan nihayet, acıyorum. Bir yandan gevşek davranmak da olmuyor." Sonra da müdür geçenlerde geçmiş bir olayı anlattı. Mahkumlar aralarında kavga etmişler, işlerinden biri ölmüştü. Ama başgardiyan arkasında Katyuşa ile görününce öykü yarıda kaldı. Katyuşa kapıdan içeri girip de henüz müdürü görmeden önce Dimitri onu gördü. Yüzü kıpkırmızıydı. Pervasız bir tavırla baş gardiyanın ardından ilerliyor, bir yandan da boyuna gülümseyip başını sallıyordu. Müdürü görür görmez ona korkak bir tavırla baktı. Fakat korkusu hemen geçti. Neşeli bir tavırla Dimitri'ye dönerek yayvan bir dille, "Günaydın," dedi. Geçen seferkinin tersine olarak genç adama gülümsedi ve elini kuvvetle sıktı. Dimitri onun kendisini böyle teklifsizce karşılayışına biraz şaşırmıştı. "Temyiz dilekçesini getirdim sana," dedi. "Avukat yazdı bunu. İmzalamak gerek. Sonra Petersburg'a göndereceğiz." Katyuşa göz kırpıp gülümsemeye devam ederek, "İmza gerekiyorsa imzalarız," dedi. "Kim bilir, belki de bir şey çıkar." Dimitri cebinden katlanmış bir kağıt çıkararak masaya yaklaştı. Sonra müdüre sordu. "Bu masada imzalayabilir mi?" Müdür Katyuşa'ya, "Gel bakayım, otur," dedi. "Kalem şurada. Okuma yazma bilir misin sen?" Katyuşa yine gülümseyerek, "Eskiden bilirdim," dedi. Eteğini toplayıp gömleğinin kolunu sıvayarak oturdu. Sonra kalemi beceriksiz bir eda ile küçük, iradeli elini alarak başını kaldırıp Dimitri'ye baktı ve gülmeye başladı. Dimitri ona imzasını nereye atacağını gösterdi. Katyuşa da ıkkına sıkına imzasını attı. Bir Dimitri'ye bir baş gardiyana bakıyordu. "Bu kadar mı?" diye sordu. Kalemi kağıdın üstüne mi, hokkanın üstüne mi koyacağını bilemiyordu. Dimitri kalemi onun elinden alarak, "Bir şey söyleyeceğim sana," dedi. "Söyleyin bakalım, neymiş?" Yüzü birden ciddileşti. Aklına bir şey gelmiş ya da uyumak istiyormuş gibiydi. Müdür kalkıp dışarı çıktı. Dimitri de Katyuşa ile yalnız kaldı. Katyuşa'yı getirmiş olan baş gardiyan masadan uzağa, pencerenin önüne gidip oturdu. Dimitri için kesin an gelmişti artık. Asıl önemli şeyi, yani evlenmek niyetinde olduğunu daha başlangıçta Katyuşa'ya söylemediği için kendi kendine kızıp durmuştu. Onun için bunu şimdi söylemek niyetindeydi. Katyuşa masanın başına oturmuş, Dimitri de onun karşısında yer almıştı. O da epey aydınlık olduğu için Dimitri ilk kez onun yüzünü iyice görebildi. Gözlerinin dudaklarının kenarlarında küçük küçük kırışıklıklar vardı. Gözlerinin altı şişti. Dimitri bu yüzden ona karşı eskisinden daha derin bir acıma duydu. Sözlerini gardiyana değil de yalnız Katyuşa'nın işittirecek biçimde masaya yaslanarak, "Senato kararı bozmazsa çare bir af dilekçesi vereceğiz," dedi. "Elden gelen her şeyi yapacağız yani." Katyuşa onun sözünü keserek, "Ah, keşke daha başlangıçta iyi bir avukat tutsaymışım," dedi. "Bana verilen avukat aptalın biriydi. O zaman sizin beni tanıdığınızı bilselerdi, iş başka olurdu. Bilmedikleri için de hepsi beni hırsız sanıyor." Dimitri, bugün ne acayip bir hali var, diye düşündü. Ne yapmaya karar verdiğini ona söylemeye hazırlanıyordu ki, genç kadın yine onun sözünü kesti. "Benim de söyleyecek bir şeyim var," dedi. "Bizim koğuşta yaşlı bir kadın var, çok iyi bir kadın ama hiç yüzünden hapse atmışlar onu. Oğlu da hapis yatıyor ama herkes suçsuz olduklarını biliyor. Yangın çıkarmaktan suçlandırılmışlar. İhtiyacınız benim sizi tanıdığımı duyunca, söyle prense de oğlu Mitri'yi çağırsın, o her şeyi anlatır ona," dedi. "Soyadları Menchov'dur. Bir şey yaparsınız sanırım, değil mi? İnsan kadıncağızı bir görse böyle şey yapmayacağını hemen anlayıverir. Meşgul oluverin onunla ne olur." Sonra Dimitri'nin yüzüne baktı. Peşinden gözlerini yere dikti, gülümsedi. Dimitri onun pervasız, teklifsiz haline gittikçe daha fazla şaşmaktaydı. "Olur olur, yaparım. İşin iç yüzünü sorup öğrenirim," dedi. "Yalnız sana kişisel bir şeyden de söz etmek istiyorum. Sana ilk kez ne söylemiştim, anımsıyor musun?" "Geçen sefer öyle çok şey söylemiştiniz ki, ne demiştiniz bana?" Bir yandan da boyuna genç adama gülümsüyor, başını bir o yana bir bu yana eğiyordu. "Beni bağışlayasın diye ricaya geldim," demiştim sana. "Unuttun mu yoksa?" "Bağışlamak mı? Bağışlamak da ne demek? Bana kalırsa siz," Dimitri ekledi. "Yani sana suçumu yalnız sözle değil, yapıp ettiklerinle de bağışlatacağımı söylemiştim. Düşündüm, seninle evlenmeye karar verdim." Katyuşa'nın yüzünde korku ifadesi belirdi. Hafif şehla gözlerini Dimitri'nin üzerine dikti ama onu görmeksizin bakıyordu sanki. Hain bir tavırla kaşlarını çatarak, Bu da ne demek yani? Diye sordu. Tanrı huzurunda böyle yapmak zorunda olduğumu biliyorum. Tanrı'yı da nereden çıkardınız şimdi? Ne dediğinizin farkında değilsiniz siz. Tanrı mı? Hangi Tanrı? Tanrı'yı o zaman düşünseydiniz daha iyi ederdiniz. Durdu. Dudakları aralıktı. İşte o anda Dmitri, Katyusha'nın ağzının içki koktuğunu fark etti. Onun niçin böyle heyecanlı olduğunu anlayarak, ''Sakin ol.'' dedi. ''Sakin olmaya ihtiyacım yok benim. Sarhoş sanıyorsun beni değil mi? Belki sarhoşum ama ne söylediğimi çok iyi biliyorum.'' Sonra hızlı hızlı konuşmaya başladı, yüzüne kan hücum etti. ''Ben bir kürek mahkumuyum, bir orospuyum. Sizse bir beyefendi, bir prenssiniz. Ne diye benim yüzümden kendini aşağılatıp kirleteceksin?'' Sen git prenseslerle düşüp kalk. Bana gelince vizitem 40 rubledir. Dmitri titremeye başlamıştı alçak sesle. Öyle zalimce konuşuyorsun ki neler duyduğumu imkanı yok anlayamayacaksın, dedi. Sana karşı işlediğim suçun büyüklüğünü nasıl da derinden anlıyorum bilsen. Katyusha hain hain ayak diredi. İşlediğin suçun büyüklüğünü anlıyorsun ha? Ama eskiden anlamıyordun. Elime 100 ruble sıkıştırarak çekip gittin. Bana biçtiğin fiyat buymuş demek. Biliyorum, biliyorum ama şimdi ne yapmalı? Kendimi bağışlatmaya çalışıyorum işte. Söylediğimi de yapacağım, inan buna. O zaman Katyusha gürültülü bir kahkaha kopararak yanıt verdi. Ben de yapamayacaksın diyorum. Dmitri onun elini tutmaya çalışarak, Katyusha dedi. Git Tanrı aşkına, ben bir kürek mahkumuyum, sen de prenssin. Burada işin yok senin. Bunları bağıra bağıra söylemiş, elini sertçe geri çekmişti. Ruhunda birikmiş bütün hıncı onun yüzüne haykırmakta acele ederek ekledi. Benim sayemde kendini de kurtarmak niyetindesin. Bu dünyada beni zevkine alet ettin sen, şimdi öbür dünyada da kendini kurtarmak istiyorsun. İğreniyorum senden, anlıyor musun? Gözlüklerinden, şişman pis suratından, her şeyinden tiksiniyorum. Birden ayağa kalkarak bağırdı. Defol buradan, defol git diyorum. Başgardiyan yanlarına yaklaştı, Katyusha'ya. Ne bağırıyorsun öyle, ayıp değil mi? Dedi. Dmitri, bırakın rica ederim diye yanıt verdi. Evet ama kendini bu kadar koyuvermesin. Yok yok, biraz daha bekleyin rica ederim. Bunun üzerine başgardiyan yine gidip pencerenin yanındaki yerine geçti. Katyusha oturdu. Gözlerini yere dikti. Kavuşuk duran küçük parmaklarını sımsıkı yumdu. Dmitri ise ayakta durarak ona bakıyor, ne yapacağını bilemiyordu. Bana inanmıyorsun galiba, dedi. Benimle evlenmek istiyorsan aklından çıkar bunu. Kendimi asarım da yine varmam sana. Bunu böylece bilmiş ol. Ama ben yine sana yararlı olmaya çalışacağım. Orası senin bileceğin iş. Yalnız sana hiç mi hiç ihtiyacım yok, bunu iyi bil. İşin doğrusunu söylüyorum sana. Ah ne diye o zaman ölüp gitmedim sanki. Sonra acınacak bir tavırla hüngür hüngür ağlamaya başladı. Dmitri söz söyleyemeyecek haldeydi. Katyusha'nın ağladığını gördükçe o da ağlıyordu. Katyusha başını kaldırıp ona baktı, şaşırmış gibiydi. Yanaklarından akmakta olan yaşları atkısının ucuyla silmeye başladı. Başgardiyan yine yanlarına yaklaşarak, ''Ayrılma saati geldi artık.'' dedi. Katyusha ayağa kalktı. ''Dmitri, şimdi sinirlisin, imkan bulursam yarın yine gelirim. O zamana kadar sen düşün bir.'' dedi. Genç kadın ses çıkarmadı, onun yüzüne bakmaksızın başgardiyanın ardından yürüdü. Koğuşa döndüğü zaman Korablova ona, ''Eh artık rahatına bak yavrum.'' dedi. ''Adam sana çok tutkun, apaçık görülüyor bu. Geldiği zaman ters bir iş yapma, seni buradan kurtaracaktır kesinlikle. Malum ya, zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düzde yolunu şaşırır diye bir söz vardır.'' Hat bekçisi kadın uyumlu sesiyle söze karıştı. ''Çok doğru. Yoksula en mutlu zaman bile kısa gelir. Zengin için durum öyle midir ya? Dilediği şeyi aklından geçirse hemen elde eder. Sipariş üzerineymiş gibi sanki. Bak örneğin şekerim, bizim orada çok saygıdeğer bir adam vardı. Bu adam... O sırada yaşlı kadın sordu. Benim işten de söz ettin mi ona? Katyusha arkadaşlarına yanıt vermedi. Kerevetin üzerine uzandı, hafif şehla gözlerini bir noktaya dikip akşama dek kımıldamaksızın öylece yattı. İçinde acı dolu bir şeyler olup bitmekteydi. Dmitri'nin sözleri onu farkında olmaksızın derin bir tiksinti duyarak sıyrılmış olduğu o ıstırap alemine yeniden sokuyordu. Şimdiye değin bunların hepsini unutarak yaşamıştı ama şimdi yine bu aleme dönmüştü. Geçmişteki acı anıları böyle canlı halde yeniden yaşamak çok acı geliyordu ona. Akşamüstü yine vodka satın aldı, öteki kadınlarla içip sarhoş oldu. Dimitri Nehlidov cezaevinden çıkarken kendi kendine, "Demek sorun buymuş ha, sorun buymuş," diye söyleniyordu. Vaktiyle işlemiş olduğu günahın büyüklüğünü ancak şimdi kavrayabilmekteydi. Bu günahı sildirmeye, bağışlatmaya kalkmış olmasaydı ne kendisi bunun bayağılığını anlayabilecek ne de Katyusha onun kendisine yaptığı kötülüğün ne büyük olduğunu fark edebilecekti. Şimdi bunların hepsi korkunç sonuçlarıyla ortaya çıkmaktaydı. Dimitri, Katyusha'nın ruhu üzerinde yapmış olduğu kötü etkiyi nasıl ilk kez anlıyorduysa, genç kadın da kendisinin nasıl bir duruma düşmüş olduğunu öylece anlamaktaydı. O zamana kadar Dimitri kendisine karşı beslediği hayranlık duygusuna bakarak keyiflenmiş, pişmanlık duyduğunu hissettikçe bununla övünmüştü. Şimdi ise korkudan başka bir his duymamaktaydı. Katyusha'yı yüzüstü bırakması söz konusu olamazdı. Yalnız ilerideki ilişkilerinden ne çıkabileceğini de şimdiden kestirememekteydi. Tam kapıya yaklaştığı sırada kötü bakışlı, sinsi suratlı bir gardiyan yanına yaklaştı. Avucun içine gizlice bir kağıt sıkıştırarak, "Size bir mektup var," dedi. "Kimdenmiş bu mektup?" "Okuyunca anlarsınız. Siyasi mahkumlardan bir kadın gönderdi. Ben o bölüme bakıyorum da. Böyle mektup götürmek yasaktır ama acıdım zavallıya." Gardiyan bu sözleri iki yüzlü bir tavırla söylüyordu. Dimitri, siyasi bölüme bakan bir gardiyanın cezaevinin içinde, herkesin hemen hemen gözü önünde kendisine böyle mektup vermesine şaştı ama mektubu yine de aldı. Bu gardiyanın aynı zamanda bir casus olduğunu bilmiyordu. Cezaevinden çıkınca okumaya başladı. Mektup şöyle diyordu: "Kadın mahkumlardan birine ilgi duyduğunuzu, onun için sık sık cezaevine geldiğinizi öğrendim. Sizi görmeyi çok istiyorum. Beni ziyaret için izin isterseniz kesinlikle verirler. İlgi duyduğunuz kadınla bizim grup hakkında size çok ilgi verici bazı şeyler söyleyeceğim. Selamlar. Vera Bogodyhovskaya." Bu Vera Bogodyhovskaya, Novgorod ilinin kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde öğretmenlik yapıyordu. Dimitri de birkaç arkadaşıyla bu köye ayı avına gitmişti. O zaman Vera kendisine başvurarak öğrenimini sürdürmek için para yardımında bulunmasını istemişti. Dimitri kıza para vermiş, sonra onu unutmuştu. Şimdi ise onun siyasi bir mahkum olduğunu, bu cezaevinde bulunduğunu, kendi başına gelenleri bildiğini, ona yardım etmek istediğini öğrenmiş bulunuyordu. Eskiden her şey nasıl da basitti, kolaydı. Şimdi ise her şey ona nasıl da acı, çapraşık görünüyordu. Dimitri o günleri Vera Bogodyhovskaya ile karşılaşışını zevkle anımsadı. Büyük Periz'den az önce, her türlü demir yolundan 60 kilometre uzaktaki ücra bir yerde olmuştu bu. Av iyi geçmiş, iki ayı vurmuşlar, yola çıkmadan önce yemeğe oturmuşlardı. O sırada kaldıkları köy evinin sahibi gelip, "Papazın kızı Prens Nehlidov'la görüşmek istiyor," diye haber vermişti. Arkadaşlardan biri sordu, "Güzel bir şey mi bari?" "Dimitri Nehlidov, bırakın canım şimdi," dedi kendi kendine. "Papazın kızına ne gibi bir yararım dokunabilir acaba?" diye söylenerek ciddi bir tavır takınıp komşu eve gitti. Orada kendisini zayıf, çirkin bir kız bekliyordu. Başında şapka, sırtında kısa bir kürk vardı. Yalnız kemerli kaşlarıyla gözleri az çok güzel sayılabilirdi. Dimitri ona, "Buyurun, bir isteğiniz mi var?" diye sormuştu. Kız utana sıkıla, kekeleyerek söze başladı. Siz zenginsiniz. Paranızı saçma sapan bir takım şeylere, av partilerine filan harcıyorsunuz, biliyorum. Benimse tek arzum var. Başkalarına yararlı olmak. Ama bir şey bilmediğim için yararlı da olamıyorum." Dimitri Nehlidov, kızın yüzünden onun doğru sözlü bir kimse olduğunu anlamıştı. İyilik dolu bir bakışı vardı. Yüzünde canlılıkla karışık bir utanç ifadesi okunuyordu. Bu öyle dokunaklı bir şeydi ki Dimitri her zaman yaptığı gibi kendini kızın yerine koydu. Onu anladı, ona karşı derin bir acıma duydu. "Peki ama ne gibi bir yararım dokunabilir size?" diye sordu. "Ben öğretmenim. Üniversiteye gitmek istiyorum ama olanak bulamıyorum. Param yok çünkü. Bana para verin. Üniversiteyi bitirdikten sonra bunu geri veririm size. Kendi kendime. Zenginler ayı avlıyorlar, köylülerle oturup içiyorlar. Bunlar iyi şeyler değil. Bu arada ne diye iyilik yapmasınlar? Topu topu 80 ruble gerek bana," dedim. "Ama vermezseniz o da sizi bileceğiniz iş." Dimitri, "Tersine," dedi. "Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim size. Bir dakika bekleyin, şimdi geliyorum." Sofaya çıktı, orada konuşulanları dinlemekte olan bir arkadaşına rastladı. Arkadaşlarının şakalarını aldırış etmeksizin cüzdanından 80 ruble alıp kıza götürdü. Buyurun ama teşekküre gerek yok. Ben size teşekkür borçluyum dedi. İşte Dmitri Nehlilov şimdi tüm bunları ve o anda duymuş olduğu rahatlık hissini tekrar anımsıyordu. Bu rahatlık duygusu sağlıklı, güçlü, kaygısız ve tasasız olduğunu bilişinden ileri gelmekteydi. Ne hoş şeydi bu. Oysa şimdi... Ya Rabbi her şey nasıl da güç ve acıydı şimdi. 5. kaset 1. yüzün sonu.